Defa 9. Harciye Koğuşu. Ayrım 1. Çocuklar Hastanesi. Öğleye doğru muayene odasının önü doldu. Sıralarda oturacak yer kalmadığı için yeni gelenler ayakta durdular. Ve anneler hasta çocuklarını dizlerine oturtabilmek için duvar diplerine kömeldiler. Karanlık dehliz. Kapalı kapıların müstatil, buzlu camlarından gelen soğuk ışıkların buğusu. Yüksek ve çıplak duvarlara vurarak donuyor. Saatlerce bekleyenler var. Fakat buna alışmışlar. Az kımıldanıyorlar, hiç konuşmuyorlar. Dehlizin sonlarında görünmeden açılıp kapanan bir kapının gıcırtısı. Muşambalara sürtünen bir ayak sesi. Köpüklenerek uçan ve uzaklarda kaybolan bir beyaz gömlek ve iyot. Eter, yağ, ifrazat vesaire kokularından mürekkep terkibi. Tamamıyla anlaşılamayan bir hastane kokusu. Hasta çocuklar yanlarında ailelerinden birer büyük insan hastalarından daha endişeli görünüyorlar ve bir anne pelerinini iliklemek bahanesiyle omuz sarılı çocuğun sırtını okşuyor. Onu biraz sonra çekeceği acıya hazırlamak için. Sıralarda hiç düz oturan yok. Hastalar sarılı bir kol veya bacağın bozduğu muvazene ile hep amutları kırılmış, yamru yumru duruyorlar ve büyükler küçüklere doğru eğilmişler. Başının her tarafı sargılarla kaplı, yalnız bir yanağı ve bir göz dışarıda kalmış küçük bir kız çocuğu, ağzını oynatamadığı için babasına elleriyle işaretler yapıyor. Ötekilerin hepsi alçının kas katı uzattığı bir bacakla, sargıların dimdik tuttuğu bir boyunla, asılmış bir kolla, her tarafları kıskıvrak bağlanmış gibi hareketsizdirler. Yeni gelenlere karşı alakaları gayet kısa sürer. Düşük başlar, hafif kalkar. Büyük kapıya doğru hafifçe eğilir ve tekrar eski vaziyetine döner. Herkes kendi üstüne toplanan dikkatini başkasına pek az ayırır. Hem de onlar ilk gördüklerini bile eskiden tanıyorlarmış gibidirler. Aralarında kandan daha fazla akrabalık vardır. Acının ve korkunun birleştirdiği müşterek bir manevi aileye mensup olduklarını hissederler. Emindirler ki insanlar arasında sabretmesini, beklemesini onlar kadar bilen yoktur. Küçükler çok benzeşirler. Korku ile acının derinleştirdiği anlayışlı gözler, yaşlarına nispetle ağır tecrübelerin kırıştırdığı ve soldurduğu manalı yüzler, tahammülün düşürdüğü başlar ve ümit. Muayene odasının kapısına ümitle bakarlar ve muayene odasının kapısı açılır. Beyaz gömlekli, güçlü kuvvetli adam bir tanesini işaret eder ve yüksek sesle çağırır. Beklemek azabının bitmesiyle odaya girmek korkusunun başlaması arasında şaşıran hasta çocuk, babasının koluna dayanarak içeriye girerken dışarıya ısınmış bir ilaç ve bozuk bir kan kokusu çıkar. Bekleyenlerin hisli genizlerini hafifçe ürpertir ve renksiz bir badana gibi görünmeden uzanan koridorun yüksek çıplak duvarlarına sıvanır. Yalnız çocuğun azabı. Ben de onların arasındaydım ve onların arasında büyüğüm de yoktu. Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı. 8 yaşımdan beri çekiyordum. Ben de o muayene odasının ve nice muayene odalarının önünde senelerce bekledim. Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim. 9. Harciye Koğuşu'na doğru ağaçların bile saatine imrenerek yürürdüm. Camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korkuyla karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim. Ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim. Kımıldamazdım, susardım, beklerdim. Korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim. İçinde bir şeyler geçen oda. Beyaz gömlekli, güçlü kuvvetli adam parmağıyla beni işaret etti. Yüksek sesle çağırdı. Karanlık dehlizden beyazlıklara dolu ve aydınlık muayene odasına girdim. Beyazlıklar ve madeni parıltılar, 7 senedir bu işin teferruatını iyi öğrenmiş olduğum için vakit kaybettirmemeye mecbur, oturdum, soyundum ve sol dizimi çözmeye hazırlanan hasta bakıcı kızı uzattım. Dikkatim her vakitki gibi ikiye ayrıldı. Bir taraftan dizimdeki sargının açılmasına, öte taraftan ellerini yıkayan operatöre bakıyordum. Yüzünde bıkkınlıkla sebatın kavgası var. Hepsi konuşmadan süratle işlerini yapıyor. Asistanlar deftere bir şeyler yazıyorlar. Camlı dolapları karıştırıyorlar. Hasta bakıcılar benimle meşgul ve tımarcı yerdeki kanlı pamukları süpürüyor. Fıs yok. Arada bir madeni aletlerin tepsilerde çıkardıkları ince ve kırık sesler. Ve bir şırıltı. Diğer korkuları yenen bir iyot form. Kokusu ve beyazlıklar. Beyaz duvarlar, beyaz demir masa, beyaz dolaplar, beyaz örtüler, beyaz sargılar, beyaz pamuklar, beyaz gömlekler. Dizimdeki sargıyı çözüyorlar. Her kat açıldıkça bacağım o kadar hafifliyor ki, sargı tamamıyla çözüldükten sonra dizim uçuverecek yerinde bulunamayacak sanıyordum. Sargı çıktı. Sonra pamuk ve sonra gaz bezi çıkacak. Bu koku anı müthiştir. Dikildim. Hasta bakıcının elini tutmak istiyordum. Yüzüme tek dille bakarak beni gözleriyle onayladığı anda birdenbire pamuğu çekti ve çıkardı. Fakat asıl mesele gazlı bezin çıkarılmasındadır. Yaralı et iki obur dudak gibi gaz bezini emer, bırakmaz ve bu dudaklar kurumuş ifrazatın tutkalıyla birbirine yapışmıştır, kilitlenmiştir. Vücudum büyük bir korkuyla öne doğru eğildi ve dizimin üstüne kapandı. Bana doğru gelen operatörü görerek saygı ve utançla biraz doğruldum, yaklaştı. O, sen misin? Ne var gene? Bacağın azdı mı? Ellerini kalçasına koyarak yaranın açılmasını beklerken sordum. Fistül var mı? 3 tane. Süpürasyon, akıntı çok var her gün. Bir çığlık kopardım, yara açıldı. Operatör eğildi ve benim pek iyi anladığım vahim bir teşhis yerine geçen manalı bir sesle mırıldandı. Hava dokundukça yaralı çıplak et derisiz gibi ürperiyor ve benden fazla korkuyordu. Daha büyük acılara hazırlanıyordum. Her yaradan iç içeriye birer sonda girecektir ve kemikteki çürüye kadar yanacaktır. Asistanlar ellerinde parlayan madenlere yaklaştılar. Dişlerimi sıktım ve gözlerimi kapadım. Çırpınmamak için tımarcı kollarımı, hasta bakıcı kız başımı tuttu. Gene kıvranıyordum. Ben sana ne vakit ameliyat yaptım? 2 sene oluyor. Bir daha lazım. Bir taraftan yaranın etrafındaki etlere parmağıyla basarak, öte taraftan bende korkunu uyandırdığı yeni ruhi cereyanı takip ederek soramadığım sorulara cevap veriyordu. Çare yok. Bu fistüllerden ikisi yenidir. Kürtaj lazım. Hatta sonra alçı bile lazım. Artık mafsalı da feda edeceğiz. Olmadıkça bu dizi kurtaramayız. İltihap şiddetli. İhmal etmemelisin. Çare yok. Bu bacak kısalacak ve yere basamayacak. Ne yaparsın? Böyle çekmek iyi mi? Yüzüme baktı, başımı öne eğerek gözlerimi sakladım. Bu kederimin son derecesini ancak benim bileceğim bir sır haline bırakmak için galiba nafile bir hareket oldu. Operatör, ihmalin davet edeceği fena neticelere dair telkininde devam ediyordu. Gene sordu. İyi mi böyle çekmek? Cevap vermedim. O kadar fena olmuştum ki dizimin sarılması bittiği halde kımıldayamıyordum. Giyinmeme yardım ettiler ve kollarından tutarak beni ayağa kaldırdılar. Hastane bahçeleri. Aletlerle hırpalanan dizimde bir zonklama, fakat temiz ve yeni sargıların verdiği rahatlık, pansumandan kurtulmuş olmak sevinci, operatörün müthiş kararı, yakın istikbaline karşı duyduğum merak, derhal birçok tahminlere kalkışan endişeli zekamın faaliyeti gibi ruhumu birkaç parçaya bölen duygular ve düşünceler arasında karanlık dehlize çıktım. Ağır ağır yürüyordum. Etrafımda ipe dizil çamaşırlar gibi müphem dalgalanışlar. Onları görmüyorum. Kapanırken dizime çarpar korkusu ile büyük yaylı kapıyı ihtiyatla açıyorum. Dış kapıdan bir sedye geliyor. Bakmadan daha hızlı yürüyorum. Bahçe. Parlak bahar güneşi. İçerinin renklerinden ve kokusundan birdenbire ayrılan tatlı bir parlaklık. Çamların yeşili ve taze bir tabiat kokusu. Uzakta çamların altında beyaz enterli hastalar. Derinliklere doğru gitgide küçülen yumuşak hayaletleriyle uzanmış güneşleniyorlar. Koğuşlardan birinin penceresinden hasta bir çocuğun söylediği türkü geliyor. Kumlu yolda yürüyen ayakların çıtırtısı ve her an camların karartıları arasında ansın beliren bir beyazlık. Her gülüşümde hastanelerin bahçeleri bana hüzün verirdi. Bunun manasını şimdi bulmaya çalışıyorum ve hastalıkla tabiat arasında büyük tezat anlıyorum. Bu bir bahçeden hastaneye girerken ve hastaneden bahçeye çıkarken en çok hissedilen şeydir. Ve bu bana kendi meselemi unutturuyor. Ruhumda daha büyük muammalara doğru genişlemek, yayılmak için bir tebahur başlıyor. Zihnim boş, hiçbir şey düşünmeden, fakat içim dolu. Ağır ağır etrafıma bakınarak biraz da sendeleyerek görüyorum. Hasta çocuğun türküsü uzaklaşıyor. Caddeye doğru çıkarken kendime doğru gitmeye başlıyorum. Felaketimi mücessem bir şekilde değil, büyük tesirlerimde olduğu gibi müphem bir takım hayaller ve remizler halinde hissediyordum. Ameliyat olacağımı, sakat kalacağımı düşünmüyor, içimde garip bir karıncalanma halinde bir takım iniltiler, mırıltılar, şekilsiz gölgeler seziyordum. Caddeye çıkınca da bu devam etti. Fakat hayatın gözlerimi çeken birçok hareketleri beni daha hakikçi olmaya sevk etti. Ne yapacağımı düşünmeye mecbur oldum. İçim yoktu. Eve gitmeliydim. Tramvaya doğru yürüdüm. Şehrin gürültüleri de benim aksi istikametime doğru yürüyerek uzaklaşıyorlardı. Ve sesler uzaklarda sallanıyorlar, sallanıyorlar ve koparak, parçalanarak şehrin derinliklerine yuvarlanıyorlardı. Bazı kederlerin riyaziyesi. Kendimi çok sevdiğim an, kendime çok acıdığım an, beni yalnız bu koruyor, bu aşk, bu merhamet ve dizimin acısını duymayarak yürüyorum. İstikbalimden başka bir yere çıkan, rahat ve emin bir yolda gider gibi yürüyorum. Biz kenar mahallelerden birinde annemle yalnız oturuyorduk. Ona bu defa haberi vermekte gecikmemek için eve gitmek istedim. Felaketimizi başka biriyle taksim etmek saadettir. Fakat annelerle değil, annelerle değil. Annelerle anlatılan kederler taksim değil, zarf edilmiş olur. Çocuklarının felaketini iki kat şiddetle hisseden anneler, bu ıstıraplarını çocuklarına fazlasıyla iade ederler. Böylece keder anadan çocuğa ve çocuktan anaya her intikal edişinde büyüdükçe büyür. Kırlara çıktım. Şehir bana kendini unutturacak kadar geride kaldı. Bir ağaç altına oturdum ve hasta dizimin zaviyesini her vakit İktina ile ayarlayarak bacağımı uzattım. Bu zavallı uzvumun talihine ait hiçbir şey düşünmek istemiyordum. Şuurumun hastalığımın üstüne boşaltacağı aydınlıktan kaçmamak için ruhumun daha karanlık ve izbey hatlarına kendimi atıyor, daha korkunç ve karışık hayallere dalıyordum. Arada bir bu karanlıktan çıkarak öğle güneşiyle yanan karşıki tepelere baktıkça karanlık odadan gayet aydınlık bir yere ansızın geçmiş gibi gözlerim kamaşıyor ve hayret içinde kalıyordum. Ne aydınlık, ne aydınlık. Bütün taşlar, topraklar, boşluklar, camlarla, aynalarla, beyaz madenlerle dolmuş gibi parıldıyordu. Fakat bu ışığa çok bakamıyordum. Bu güneş bile gözlerimin içeriye girince kendimden daha büyük karanlık denizine düşmüş gibi derhal sönüyor ve içimin rengini alıyordu. Sofanın bana söyledikleri. Fakat eve gittim. Şehrin bir ucundan öbür ucuna. Kenar mahalleler, birbirine un fetül adaleler gibi geçmiş, yaslanmış tahta evler. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha eğilip büyülen bu evlerin önünden her geçişimde çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip ederdim. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmıştır, kiminin şahnişini biraz daha yumrulmuştur. Kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir ve hepsi hastadır. Onları seviyorum çünkü onlarda kendimi buluyorum ve hepsi 2-3 senede bir ameliyat olmadıkça yaşayamazlar. Onları çok seviyorum ve hepsi rüzgardan sancılandıkça ne kadar inlediler ve içlerinde ne aziz şeyler saklarlar. Onları çok, çok seviyorum. Eşiklerinde soluk yüzlü, çıplak ayaklı, ürkek ve sessiz çocukların ellerinde ekmek kabuğu ile ve çereden, çöpten yapılmış oyuncaklarla ağır ağır düşünerek ve gülmeden oynadıkları bu evlerin arasında kendi evimi ararım. Adeta güç bulurum. Çünkü bunların hepsi benim evim gibidirler. Evde kimse yoktu. Kapıyı anahtarımla açtım, girdim ve her zamanki adetimle alt kat sofada epeyce durarak hareketsiz etrafına bakındım. Bu sofa yaşlı bir insan yüzü gibidir. Evimizin bütün ruhu, kederleri ve neşesi orada görünür. Her günün hadiseleri tavana, duvarlara, döşemeye, bir leke, bir çizgi, bir burşuk ve bazen de ancak bizim görebileceğimiz gizli bir işaret ilave eder. Bu sofa canlıdır. Bizimle beraber kımıldar, değişir, bizimle beraber dağılır, toplanır, bizimle uyur, uyanır. Bu sofa aramızdaki sanki üçüncü bir simadır ve güldüğü, ağladığı bile olur. Bu sofa dört köşedir. Ortada sokak kapısı, iki yanında birer pencere, pencerenin yanında bir ot minderi, minderin yanında ekmek masası. Masanın yanında iki sandalye. Bu sofada oturulur, yemek yenir, misafir kabul edilir. Benim her girişimde orada hareketsiz duruşum, beni bana gösteren bu çehreye bakmak içindir. ve baktım. Minderde üst üste konmuş iki yastık. Demek annem biraz rahatsızlanmış ve buraya uzanmış. Masanın yanında rafın önüne çekilmiş bir sandalye. Demek annem en üst raftan bir ilaç şişesi almış. Ha. İşte masanın üstünde bir şişe. Kordiyal. Demek annem bir fenalık geçirmiş. Minderin üstünde ıslak, buruşuk bir mendil. Demek annem ağlamış. Benim de bu şişeye, iki yastığa ve bir mendile ihtiyacım var. Ben de kordiyal alacağım, uzanacağım ve ağlayacağım. Kapıya bir anahtar sokuldu. Az sonra kapıya bir anahtar sokuldu. Hemen doğruldum, mendilimi sakladım. Kendisine zaafımdan ziyade metanetimi gösterdiğim kadın içeriye girdi. Beni görünce elindeki erzak torbasını merakının derecesini hissettiren bir şekilde yere bırakarak yüzüme baktı. Yorulmuş olduğu için arkasını hafifçe kapıya dayarak sık sık nefes alıyor, öğrenmek istediği şeyi öğrenmek için sual sormaya ve muvaffak olamıyor, ya lüzum görmüyor ve gözlerini benden ayırmıyor. Bir daha muayene edecekler dedim. Ameliyat lazım mıymış? Belli değil. Bugün kalabalıktı. İyice bakamadılar. Belki lazım olacak. Bu müphem sözlerim onu hiç tatmin etmemiş olacak ki torbayı yere bırakırken kolunun hareketine tesir eden merak ve endişeyle torbayı kaldırdı ve mutfağa doğru şaşkın adımlarla yürüdü. Yolunu bir kör alışkanlığıyla bulduğunu, etrafını göremediğini, torbayı evvela masaya, sonra rafın altındaki dolaba çarpmasından anlamıştım. Mutfağa girdikten sonra bir an hiç sesi çıkmadı, kımıldamıyordu. Neden sonra ocakta bazı tıkırtılar oldu. Arkasından yere bir maşa düştü. Sonra bir şeyler daha devrildi. Elindeki eşyaları idare edemeyecek kadar sinirli, fenaydı. Hemen ona bir teselli yetiştirmeyi düşündüm ve şunu bularak seslendim. Operatör yoktu. Muavinleri baktılar. Bir kere de benim doktora fakülteye gideceğim. Cevap vermedi ve sofayla mutfak sustu. Hastalığımı doğrudan doğruya anından itibaren düşünmeye başlamıştım. Onu teselli için söylediğim söz beni de aldatacak bir cazibe aldı ve bir ümit kapısı açtı. Başka doktorları bilhassa benim doktoru görmek arzusunu duyuyordum. Bu doktor genç olmadığı halde birçok siyasi sebeplerden dolayı henüz stajını bitirememişti. Fakat bana hepsinden yakın bir insandı ve dizimden ziyade sinirlerimin üstündeki iyi tesirlerine muhtaçtım. Zaten hastaneden eve gelinceye kadar içimde bir deniz, bir vapur, bir şimendifer yolu etrafında beyaz köşkler dizili bir yol hayali vardı. Bu açık, berrak bir hayal değildi. Birçok karışık tasavvurlarım arasında çabucak çevrilen bir defterin yapraklarında görülen resimler gibi görünmesiyle kaybolması bir oluyordu. Deniz, vapur, uzun ve çıplak bir yol, bir toz dumanı, köşkler, çayırlar, bahçeler. Fakat bu hayalin içinde ne fakülte ne doktor vardı. Bunu o manaya sonradan ilave ettim. Yemekte sustuk. Bu benim sessizliğime alışık olmasına rağmen onu ürkütüyor gibi. Sokak kapısının önüne çocuklar oynuyorlar. Bazen birdenbire keskin bir çığlık koparıyorlar. Kısa, şiddetli bir münakaşa. Sonra aralarındaki meseleyi çabucak hallederek susuyorlar. Bu sükut içinde oynadıkları oyunun teferruatına dalarak düşündükleri hissediliyor. Bir an oldu ki bu sükut uzun süzgü ve dikkat edilecek bir hadise haline geldi. Evin içi dışı susuyordu. Bir ses işitmek için konuşmak istiyordum. Fakat nasıl çıkacağımı bilmediğim sesimin bu vehamiyeti arttırmasından korkuyordum. Tam o sırada çıt etti. Merdivenin üstünde asılı farbalanın bir köşesi koptu. Ürperdim. Bütün sofa kımıldamıyor gibiydi. Gayret ederek konuşmaya başladım. Bu akşam Erenköy'üne gideceğim. Yarın öğleden evvel fakülteye gideceğim. Mithat Bey oradadır. Bir kere de o görsün. Belki öteki operatörlere de gösterir de konsültasyona benzer bir şey yaparlar. Git ya git. Erenköy'ündekiler seni soruyorlardı. Paşa seni pek görmek istiyormuş. Gideceğim. Konuşurken aramızda bir sevinç seyyalesi dolaşmıştı. Fakat bir an sonra operatörün kat'i kararını ve itiharını hatırladım. Ümitlerimin hepsini bir anda kaybettim ve düşünceye daldım. Beni bastıran keder anneme de geçti. Fakat ben bu kederimin sebebini biliyordum. O kederin sebebini bilmiyordu. Paşa. Paşa kanepede kendisini tanıdığım ve hatırladığım günden beri oturduğu tarafta oturuyordu. Salonda akşam karanlığı arttığı için kendisine pek yakın olduğum halde yüzünü görmez olmuştum. Bakışlarını, gülümseyişlerini ve yüzünün kımıldanışlarını sesinde bulmaya çalışıyordum. Ve ağır ağır konuşuyorduk. hastalığımdan ziyade tahsilime alaka gösteriyor, imtihanda aldığım numaraları soruyordu. Nihayet karanlıktan sinirlendi ve hizmetçilere lamba emretti. Arkamda açık duran balkon kapısından hafif bir rüzgar giriyor, salona ıhlamur ve gül kokusu getiriyordu. Odaya ışık girinceye kadar gözlerimi hafifçe kapadım. Bu köşke ait hatıralarımın uyanışına kendimi bıraktım. Paşanın ağır ve yek nesak sesi kendisine ayırdığım küçük dikkati yormuyor, içimdeki hayallerin serbest uzanışını bozmuyordu. Daha pek küçük yaştan beri karşımdakini dinlediğim halde içimden başka şeyler düşünmeyi, zihnimi iki dikkatle çalıştırmayı öğrenmiştim. Karanlık da buna yardım ediyordu. Fakat odaya ışık girince dışarıya meşgul oldum. Gözlerim evvela piyanoya gitti ve üstünde bir şeyler aradı. Kapıya da sık sık bakıyordum. Sonra bunun farkında oldum ve kapıyı arkamı dönerek yüzümü tamamıyla paşaya çevirdim. Bu dönüşüm sırasında dizimi incitmemek için yaptığım hususi bir harekete dikkat eden paşa sıhhatini sordu. Bazı kısa ve yanlış izahat verdim. Ertesi sabah fakülteye gideceğimi söyledim. Hastalığıma dair sualler soruyor ve dil kısa cevaplara kanaat etmiyordu. Arkamdan hafif bir ayak sesi sıçrayış oldu. İçeriye girenin kim olduğunu anladığım için başımı çevirip bakmadım. Kulağımın dibinde keskin bir ince ses. "Hani benim kitaplarım?" diye bağırdı. O vakit biraz döndüm ve paşanın kızı müshete cevap verdim. Getirdim. Elim sıkarken vahim bir şeyden bahsettiğimize dikkat etti. Ağırlaştı ve dinledi. Fakat paşanın suallerinden sıkılmaya başlamıştım. Müshet de yanımızda çok durmadı. Bir sıçrayışta balkona çıktı. Bu onun huylarından birisidir. Herhangi bir vaziyette ekseriye 2 dakikadan fazla duramaz ve kaçar. O uzaklaşınca bana küçük bir dalgınlık geldi. Paşanın sesini duymaz oldum. Sonra birdenbire sesin yükseldiğini işiterek silkindim. "İşitmiyor musun?" diyordu. "Soruyorum. Bizim doktor Ragıp vardır. Ona bir görün." Ne söylediğini yarım anlayarak dalgınlığının utancını azaltmak için "Hay hay" dedim. Ve arkasından yakalandığımı zannederek epeyce kızardım. Cinayi bir roman. Paşa benim uzak akrabalarımdandı ve beni çok severdi. 4-5 yaşımdayken bile benimle saatlerce konuştuğunu hatırlarım. Bir mütekaidin münzevi hayatını dolduran küçük şeyler arasında ben de ehemmiyet kazanmıştım. Son senelerde paşa iyice ihtiyarladı. Konuşması ağırlaşmıştı ve bazı konuşurken uyuyordu. Ben ona eğlenceli romanlar götürürdüm ve geceleri okurdum. Kanepeye yatar, arada bir çocukluğumda çok işittiğim kahkahalarından birini atardı. Ben son senelerde işitmez olduğum bu kahkahaları duymak için ona tuhaf romanlar okumaktan zevk alırdım. Ben de onu çok severdim. Laverde'nin 45 parası, Çalgıcı'nın seyahati romanları onu güldürmüştü. Çalgıcı'yı 2 defa okudum. Lisede edebi romanlar götürürdüm. Biz babasıyla otururken o odasına çıkıyor ve bunları kendi başına okuyordu. O gece paşa bana ne romanı getirdiğimi sordu. Bu sefer tuhaf roman getirmedim. Cinayi roman getirdim. Buna da memnun oldu ve herkes yattıktan sonra okumaya başladım. Paşa gene kanepesine uzanmıştı. Okuduğum romanın ismi Lecoq'un Kızı idi ve ilk sayfaları gayet uzun tasvirlerle başlıyordu. Birkaç sayfa okuduktan sonra paşa sordu. "Daha sabredelim mi?" "Bu suali intibahıma telmih saydığım için ediniz," dedim ve okumaya devam ettim. O sırada salon kapısı önünde bir patırtı oldu. Başımı çevirdim ve Nusret'in bana işaret ettiğini gördüm. Okumamı bırakarak dışarı çıkmamı istiyordu. Halbuki romanda epey ilerlemiş ve meraklı yere gelmiştim. Paşa bu çıkışıma razı olmayacaktı. Gözleri kapalı dinlediği için kızının işaretini görememişti. Ben Nusret'e işaretle menfi cevap verdim ve okumaya devam ettim. Nusret ayaklarının ucuna basarak bana yaklaştı ve omzumdan sarstı. Kaşlarımı çatarak okumaya devam ettim. O sırada kulağıma fısıldadı. "Budala, baksana, paşa babam uyuyor." Sahi, paşa başı arkaya doğru kaymış uyuyor. Hatta hafifçe horluyordu. Ayağa kalktım ve Nusret'le beraber dışarı çıktım. "Nur Efşan'ı gönderelim de onu yatırsın. Biz seninle bahçeye çıkarız." Polis hafiyesi Lecoq'un araştırmaya yaptığı meyhanenin merdivenlerinden iniyormuşuz gibi basamakları ihtiyatla inerek Nusret'in arkasından gittim ve bahçeye çıktık. Havuz başındaki demir kanepeye oturduk. Başımızın ucunda ta uzaklara kadar sıralanarak ötüşen Ağustos böcekleri bütün Erenköy'ünü uzun bir ses zinciriyle çeviriyordu. Sıcak bir rüzgar sanki ilkbahardan yaza geçilen mevsim çizgisinin üstündeyiz. Etrafımızda gizli bir coşkunluk var. Havuzda yıldızların aksine bakıyoruz. Fakat aynı şeyi hissettiğimizden emin olmamak azabı içindeyim. Onun ne düşündüğünü anlamak için ilk sözü ondan bekliyorum. Ve bunun müstehsi bir cümle olmasından korkuyorum. Sen çok ciddi bir adamsın dedi. Hayret ettim. Sessiz, uslu oturuşuma mı tercih ediyordu? Niçin diye sordum. O kadar işaret ettim. Ettim gelmedin. Ben paşa babanı uyanık sanıyordum. Birkaç dakika geçti. Birbirimizin nereye baktığını bilmeden geceyi seyrediyorduk. Senin haberin yok dedi. Beni biri istiyor. İzahat isteyen bir susuşla sustum. Devam etti. Bir doktor. Doktor Ragıp mı? Ne biliyorsun? Hissettim. Bu akşam paşa babam bir doktor Ragıp'tan bahsetti. Ben istediğini söyledi mi? Hayır. Başka türlü bahsetti. Fakat ben bu ismi yeni işittiğim için tahmin ettim. Evet, işte o. Gene susarak izahat istiyordum, anlattı. Genç bir adam. Mektepten yeni çıkmış. Bize iki defa geldi. Bir defasında beni gördü. Annesiyle istetmiş. Babam reddetmedi. Düşünelim dedi. Düşünüyor. Ben gene sustum. Nusret anlatıyordu. Fakat artık söylediği şeylerden ziyade sesine dikkat ediyordum. Ve bu meseleyi nasıl telakki ettiğini sezmeye çalışıyordum. İstihza sesine hakimdi. Fakat zaten onun tabiatı müstehsiydi. Ve böyle olmasa bile kendisini isteyen adamla mı, hadiseyle mi, benimle mi istihza ettiğini anlamak güçtü. Anlatırken arada bir küçük kahkaha atıyordu. Biliyor musun diyordu. Bunlar hoşuma gidiyor. Evin içinde büyük bir mesele. Herkes bunu, yani beni, evin düşünüyor. Boyum, bosum, kaşım, gözüm. Onun tahsili, parası, güzelliği. Bir sürü mukayeseler. Ben hep gülüyorum. Annem bana kızıyor. Bir kahkaha daha attı. Ben ağzımı açamayacak bir halde idim. Ve dinlemekte güçlük çekerek susuyordum. Birdenbire kolumu tuttu. Of, sen ne ciddi adamsın. Bir şey söylesene. Büyük bir itiraf yerine geçmesinden korkarak şunları söyledim. Bu bahisten hoşlanmıyorum. Bu sözüm onu epey düşündürdü. Aramızda hislerimiz hiç bu kadar soyunmamıştı. Hafifçe kolumu sıkmaya başladı ve birdenbire alçalan bir sesle mırıldandı. Ragıp Bey beni istedi diye ben de hemen evlenmiyorum ya. Hem ben daha 19 yaşındayım. Hemen boynuna sarılmak istedim. Bu sözler benim için bir aşk teminatı yerine geçti. Bir anda pek çok şeyler öğrenmiş olduğumu zannettim. Fakat biraz düşününce bunun bir teselli olabileceğini anladım. Bir an evvelki kederim arttı. 1. ayrım sonu.